Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye silah satış onayıyla başlayalım. Türkiye'nin büyük tepkisi var buna. Cumhurbaşkanlığı, Başbakan ve ana muhalefet partisi lideri düzeyinde, tabii bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve çeşitli bakanlıklardan, milletvekillerinden, birçok düzeyden büyük tepki geldi. Bir de tabii bu arada önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesi, Trump'la görüşmesinin öncesinde böyle bir karar alınması daha da bir farklı boyutlarda değerlendirmeye neden oldu. Neler söylenebilir bu konuyla ilgili olarak?
Aslında bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka operasyonunu kiminle yapacağı konusunda tartışmalar devam ediyor. Atılan adımlara baktığınız zaman Amerika'nın kararını verdiği biçiminde değerlendirilebilirdi. İşte PYD'de, YPG'de, Suriye Demokratik Güçleri'yle ilişkileri daha sıcak bir noktadaydı. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki PKK unsurlarına yönelik hava saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınırlarında Amerikan askerlerinin devriye gezmeye başlamaları başka bir işaret olarak algılanabilirdi. Bir süredir zaten silah yardımı yapılıyordu. Amerika'dan özellikle askerlerin yaptığı açıklamalar, Rakka operasyonunda Suriye Demokratik Güçleri'nin vazgeçilmez olduğuna ilişkin unsurların altı çiziliyordu. Ama Ankara'da hep bir beklenti vardı. Obama yönetiminin o süreçte Türkiye ile birlikte hareket etmediği ve yanlış tavır aldığı, pozisyon aldığı, Trump yönetiminin ise bu yanlışlığı düzelteceği biçiminde bir beklenti hakimdi. Bir iki telefon görüşmesi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında ve sonrasında da işte bu görüşme ayarlandı. Mayıs'ta Trump ve Erdoğan bir araya gelecekler. Yani bir beklenti vardı Rakka operasyonunda farklı bir formül üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye anlaşabilir mi diye. Ama
Bu arada hemen şunu söyleyeyim.
tam da
Son haftalarda da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlarda Türkiye ile nasıl bu operasyonu yapabiliriz, ne şekilde çalışabiliriz şeklinde çalışmalar ve o çalışmalar üzerinden kamuoyuyla paylaşılan bir takım haberler vardı sanki, değil mi?
evet, bu tip çalışmalar vardı ama orada hep formülün içinde PYD'yi tutuyordu Amerika Birleşik Devletleri. Yani PYD'nin de içinde olduğu ve Türkiye'nin de destekleyebileceği bir Rakka operasyonu. İşte yani burada bir formül bulunup Türkiye'yi de çok zora sokmayacak bir yöntem geliştirilebilir mi diye beklenti vardı Ankara'da. Çok açığa çıkartmayacak Ankara'yı bir formül. Hatta MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler bu kritik ziyaret öncesinde. Orada çok önemli görüşmeler yaptılar. Ulusal Güvenlik Danışmanı dahil olmak üzere. Hatta Trump'la kısa ayaküstü de olsa bir görüşme de gerçekleştirdiler. Ve o ekip oradayken Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın PYD'ye ağır silahlar verilmesiyle ilgili kararı imzaladığı duyuruldu. Tabii bu bir şok etkisi yarattı doğrusu. Çünkü görüşmelerine çok kısa bir zaman kalmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la Erdoğan'ın ve bu görüşmede her şeyin aslında masaya yatırılacağına ilişkin bir beklenti vardı. Dediğim gibi önemli bir heyet de Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Türkiye'nin dertlerini anlatmışken orada böyle bir karar alındı. Bu kararı biraz daha tarafsız gözle süreci takip edenler çok şaşırtıcı bulmadılar. Ama Ankara'da doğal olarak tepkiyle karşılandı. Hatta acaba bu seyahat gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi diye bir soru işareti de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı'nın seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesini istedi. Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı bir kriz diye değerlendirdi son durumu. Ama yine de son açıklama doğal olarak Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı seyahati gerçekleştireceğinin işaretini verdi. Umarız bu kararlarından geri dönerler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli dedi. Yani sonuç itibariyle YPG'ye silah veriliyor. Oradan yapılan açıklamalara baktığınızda Türkiye'ye teselli var. O silahların Türkiye'ye zarar vermemesi için önlemler alınacak deniyor. Ama Cumhurbaşkanı bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyleyerek bunun bir yanlış karar olduğunu aktardı. Endişelerimizi 16 Mayıs'ta Trump'a ileteceğiz dedi. Bu da seyahatin gerçekleştirileceği sonucunu çıkartıyoruz bu açıklamadan da. Amerika'ya gitmeden bir an önce dönülmüş olması en önemli temennimiz diye de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani şu seyahat gerçekleşmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir düzeltme, bir geri adım beklentisini ortaya koydu. Ama tarafsız gözlemciler Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir geri adımda bulunmasını pek mümkün görmüyorlar. Yani ağır silahlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından YPG'ye verilecek. Rakka operasyonu Amerika ile PYD, Suriye Demokratik Güçleri diyelim, onlar ortak olarak yapacaklar. Yani kara gücünü Suriye Demokratik Güçleri oluşturacak. Türkiye'nin burada nasıl bir rolü olacak? Onu herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmeden sonra anlayacağız. Bir de tabii bu silahların PKK'nın eline geçip Türkiye'de kullanılması meselesi var. Daha önce YPG'ye verilmiş bir takım Amerikan silahlarının Türkiye sınırları içinde PKK'nın mağaralarından çıktığına ilişkin haberler verilmişti Ankara tarafından gazetelere ve ajanslara. Bunun tekrar etmemesi için nasıl önlemler alınacak? Bunun üzerinde durulacak anlaşıldığı kadarıyla bundan sonra. Ama gazetelere baktığınızda hem bu karar sonrasında Türkiye'nin sınırındaki koridoru engellemek için kendi kararıyla bir takım operasyonlar yapması gerektiğini salık verenler var. Onun dışında incelik kapatılsın diye tavsiyede bulunanlar var. Yani bir uçtan diğer uca kadar önerileri görebiliyoruz. Ama sanıyoruz süreç şöyle ilerleyecek. Buradan tepkiler mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilecek ama Trump'la o görüşme, o kritik görüşme gerçekleşecek ve Türkiye bundan sonra ne yapacağına o görüşme sonrasında karar verecek.
Türkiye'de de ilginç gelişmeler var. Atatürk'e hakaret içeren televizyon programları ard arda gelmeye başladı. RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konuda cezai müeyyideler uygulamaya başladı. Onun yanı sıra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün konuşması ilginçti, tepki çekti. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşma ve bir açlık grevi sürüyor ve açlık grevinde de 60 günün üstüne çıkılan bir dönem var. Bunları tek tek kısaca değerlendirmek gerekirse önce Atatürk'e hakaret eden televizyon programlarıyla başlayalım. Yalnız televizyon programlarında değil, bazı videolarda, bir takım toplantılarda da buna benzer söylemler ve hakarete varan konuşmalar sıklaşmış gibi sanki bu geçtiğimiz kısa bir dönem içinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Bir anda çizmenin aşıldığını gördük Türkiye'de. Yani Atatürk'e hakaret aslında hep böyle zaman zaman bir takım isimlerin çıkıp densizce yaptıkları açıklamalar vardı. Ama sanki bu referandum sonrasında bir kampanya gibi ortaya çıktı. Bir televizyon kanalında, yani ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında bir tarihçi, kendisine tarihçi olduğunu söyleyen, ki tarihçilerin tamamı buna son derece sert tepki gösterdi, Atatürk'ün manevi kızıyla ilgili ipe sapa gelmez birçok cümle etti. Bu tabii büyük bir infial yarattı. Tarihçiler tarihçi demeye kendimize utanıyoruz artık. Bu cümlelerle birlikte kalkıp televizyonda program yapan bu insanları gördükten sonra diye muhalefetin son derece sert tepkisi oldu. İnsan diyemiyorum dedi mesela Kemal Kılıçdaroğlu Uzat için. Ama sadece o da değil, sosyal medyada bir cemaate mensup olduğu ileri sürülen, o cemaatin önde gelenlerinden birisinin Atatürk'ün annesi ve babasıyla ilgili yine ife sapa gelmez, inanılmaz, insanlık dışı ifadelerini rastladık. Tabii tepki büyüdü. Sonra başbakan da bu tepkilere katıldı. Türkiye'nin tarihiyle ilgili bir tereddütü yoktur, tarihindeki önemli isimlerle ilgili dedi. Ve zaten özel hayatıyla ilgili inanılmaz bir takım iddialar ve o iddiaların da artık çizmeyi aşan, sınırı aşan, hakarete varan, hakaretten de öte kötülemeye ve işte çamur atmaya yönelik bir takım girişimler olduğunu algılıyoruz. Ve geçmişten bu yana gelen bir hassasiyet ve söz konusu o hassasiyetin artık zirve yaptığını gördük. Burada devreye RTÜK girdi. O televizyon kanalına bir aylık reklam gelirinin %5'i kadar ceza kesti ki bu verilebilecek en üst düzey cezaydı. Bundan sonra program durdurmaya gidecek. Bunun dışında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Bu iki isimle ilgili gözaltı kararı alındığı da duyuruldu. Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek suçuyla bu isimler sorgulanacaklar. Sorgulanacaklar ama bu ortam ve bu ortamda edilen bu sözler ve insanlık dışı sözler aslında bir insanın başka bir insana etmeyeceği hakaretlerin Atatürk'e ediliyor olması, herkes bir dakika dedi, yani ne oluyor, bu dönemde niye bu kadar arttı ya da bu cesaret nereden geliyor sorusunu beraberinde getirdi. Bu nedenle de verilecek cezalar yakinen takip ediliyor bu iki isme özellikle.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada geçtiğimiz gün, 16 Nisan referandumunda kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha da belirgin hale getirildiğini savundu. Bu konuşmanın ardından tepkiler gelmeye başladı. Özellikle eski yargıçlardan ve bu konuda fikir yürüten kişilerden. İlginç tarafı, Zerrin Güngör, Danıştay Başkanı bu konuşmayı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aynı salonda dinleyiciler arasındaydı.
Evet, Zerrin Güngör daha öncelerde de hükümete yakın olmakla eleştirilen bir hukukçu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken cübbesinde düğme aradığı, yani cübbesinin önünü kapatmaya çalıştığı anki fotoğraf çok eleştirmişti daha önce. Çay toplamaya gittiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'ye, orada da eleştirilmişti. Kızının Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu külliyede görevli olduğu, sonrasında hakim olarak atandığı, damadının Cumhurbaşkanlığı külliye binasını yapan şirkette görevli olduğu biçiminde haberlerde, basında yer almıştı. Şimdi bu son açıklama zaten Türkiye'nin tartıştığı bir konu. Yeni getirilen anayasa kuvvetler ayrılığını belirginleştiriyor mu? Yoksa bir tek adamlık süreci mi yaratıyor? Bu siyasetin en önemli tartışma konusu. İşte tam kitabın orta yerinden bu tartışmaya girdi Danıştay Başkanı ve bu tartışmada da hükümet tarafında, yani onların argümanlarıyla bir konuşma yaptı. Ama sadece o da değil. Onun dışında kanun hükmünde kararnameler ve OHAL'le ilgili bir tespiti vardı ki o daha dikkat çekiciydi. OHAL'in sadece Türkiye'de darbe girişiminde bulunmaya çalışan grubun faaliyetlerini engellemek ve bu grubu devletten temizlemek için kullanıldığını, kişisel hak ve hürriyetlere zarar vermediğini söyledi. O bu sözleri ederken hemen yine Ankara'da, belki de o sözleri söylediği yerden 500 metre ileride Yüksel Caddesi'nde bir açlık grevi eylemi devam ediyordu ve 64. günündeydi. 64 gündür iki eğitimci, birisi akademisyen, birisi öğretmen, bir kadın bir erkek, ki eylemleri 100 küsür gündür devam ediyordu, 64 gündür açlık grevine dönüştürdüler. Bize haksızlık yapıldı, ekmeğimiz elimizden alındı, hiçbir örgütle alakamız yok, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildik ve hakkımızı geri istiyoruz diyerek eylem yapıyorlardı. Eylemlerini de bu haksızlığın giderilmesi şartıyla bitireceklerini söylediler. Mecliste ve bir takım sivil toplum örgütlerinin desteğini de aldılar. Mecliste de bir takım girişimlerde bulundular. Aileleri de çocuklarımızın başına bir şey gelecek diye endişelerini dile getirdiler. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu başbakana ve başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bu durumla ilgili bilgi verdi, ilgilenilmesini talep etti. Ama şu ana kadar bir gelişme yok. O eylemlerin devam ettiğini görüyoruz. Ve onların talebi, bizi işten attınız, haksız yere attınız, hakkımızda herhangi bir soruşturma yok. Sadece bir sendikaya üye olduğumuz gerekçesiyle işimize son verildi ve bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Talepleri de bu yönde. Bu arada sağlık durumlarına ilişkin endişe verici açıklamaları da Tabipler Odası'nın yaptığını görüyoruz. 60. günün sonunda hem hayati tehlike oluşabilir, hem de eylemden vazgeçseler bile hayatlarının kalan kısmında kalıcı bir takım zararlar oluşabilir der Tabipler Odası.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.